Bilim Akademisi İşbirliği'yle hazırladığımız Meraklısına Bilim'den herkese iyi akşamlar. Bu bölümümüzde biyoetik meselesini ele alacağız. Biyoetik ilkelerin neler olduğunu, bu konudaki evrensel değerleri konuşacağız ve koronavirüs salgınını ele alacağız. Salgındaki aşıların acil kullanım onayı ya da plasebo gibi konularına etik açıdan bakacağız. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinden Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı, Bilim Akademisi üyesi, Koç Üniversitesi Etik Kurulları Başkanı ve UNESCO Uluslararası Biyoetik Komitesi üyesi Profesör Doktor Hakan Orar'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım, sesimde bir problem yoksa. Biyoetik konuşacağız dedik. Bunun ne demek olduğuyla başlayalım, bizim için de klasik bir soru olarak. Bu ne demektir, tarihçesinden de bize bahseder misiniz?
Evet, ya bir kere öncelikle teşekkür ediyorum bu programa davet ettiğiniz için. Şimdi etik kelimesini herkes biliyor. Etikle ahlak çok birbirine karıştırılan, birbirinin yerine kullanılan kelimelerden bir tanesi. Biyoetik nereden çıktı diye bir problem var. Aslında biyoetik temelde biyoloji ve tıbbın tıbbi araştırmaların etiği diye genelleyebiliriz. Bunlar içinde tabii ki insanlar açısından ilk akla gelen klinik araştırmalar olabilir ama biyoetik son derece geniş bir kavram. Bunun içinde hani biyoloji var bir kere. Biyoloji olduğu için ekoloji var. Ekolojinin yanı sıra tıp var. Ve de tabii sosyal bilim ayağı olarak da etik felsefesi, etik ve diğer önemli toplumsal konulara değinen aşağı yukarı bütün alanları kapsayan entegre bir alan. Yani sonuç olarak bu tek başına etik diye algılamak da doğru değil. Tek başına biyoloji ya da tıp diye algılamak da doğru değil. Bunların hepsini entegre etmeye çalışan bir durum. Peki niye böyle bir şey var diye akla gelebilir. Şimdi aslında bilimle ya da daha doğrusu bilimsel ilerlemeyle toplumsal davranışlarımızın, yaşantımızın birbirinin içine geçtiği, birbiriyle çatıştığı çok şey var. Ve birbiriyle özellikle çelişen durumlar ve teknolojik ilerlemenin getirdiği çatışan durumlar biyoetiğin esas ilgi alanına giriyor. Biyoetik konusu hani 1970'lerde aslında gerçekten sadece yani 1970'te Van Rensselaer Potter isimli bir Amerikalı araştırmacı tarafından önerilmiş bir isim ama tuttu. Yani yeni bir terim gördüğünüz gibi. Hani 1970'ler öyle çok eski bir durum değil. Öyle orta çağdan ya da Rönesans döneminden gelen tipte bir şey değil. Ama zaten hani biyolojik devrimlerin ve tıp biliminin özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren çok büyük bir dönüşüm geçirdiği bu yıllarda yeni gelişmelerin özellikle de genetik bilimiyle moleküler biyolojinin ilerlemesinin bilimsel ilerlemeyi birdenbire çok ileriye götürmesi, toplumsal değerlerin, gerçekliklerin bu ilerlemeyi tam olarak algılayamaması ve aradaki farkın açılması biyoetik konuların giderek yani insanın elini yakan konular haline gelmesine de sebep oldu. O yüzden aslında bu konuların değerlendirilmesi ve incelenmesi biyoetiğin gelişmesini de sağladı. Bu konuyla ilgili olarak tabii öncelikle her ülkenin kendi içinde muhtelif sorunlar var. İşte klinik araştırmalar diyoruz. Bu bizim için temel problemlerden biri. Problem değil mi de bu araştırmaların yapılması sırasında karşılaşılan etik durumların çözümü problemlerden biri. Çünkü etik dediğimiz şey aslında bir akla karayı seçmek gibi, yani siyahla beyazı seçmek gibi bir mesele değil. Her şey gri bir ton üzerinde dağılıyor. Genellikle de biz iki kötü tercih arasından bir tanesini seçmek durumunda kalıyoruz. Yani mesela en basitinden şu ara COVID salgınıyla ilgili olarak aşı geliştirme çalışmaları ön planda duruyor. Bu aşı geliştirirken bir takım şeyleri, yeni geliştirilen aşıları daha kimseye denemeden önce bazı insanlar üzerinde denemek durumunda kalıyoruz. Bunu denemezsek başka türlü olmaz. Toplumda denemeden kullanmaya başlasak ortaya çıkan sorunlar daha büyük, riskler daha fazla. İşte bu risklerin neye göre, hangi değerlere göre ele alınıp birbirine göre tercih edilmesi, tercih edilemiyorsa bunlardaki zararın ya da en azından insan hakları ve insan haysiyetine bağlaşmayan kısımların düzeltilebilmesi gibi aslında çok farklı boyutlara kadar gidebilen konularla ilgileniyor.
Aslında bu biyoetik mevzusuyla ilgili daha önce düşünmemiş olan bizleri de aslında düşünmeye iten bir vesile de oldu. Koronavirüs salgınına geleceğiz ama ve ülkeler arası farklara. Şunu sorarak devam edelim. Biyoetik ilkeler nelerdir ve bu ilkeler kimler tarafından korunur?
Şimdi aslında hani insanlık açısından özellikle insan hakları dediğimiz zaman bu hakların tümünün bir şekilde bu biyoetik metinler içinde yer alıyor olması lazım. Hani bu işin doğal geldiği nokta açısından bakacak olursak insan hakları ve haysiyeti tabii temelde biyoetiğinde birinci önceliği olan birinci temel prensip oluyor. Bunun dışında tabii özellikle insanların karar verme süreçlerinde özgür karar verebiliyor olmalarını, yani özerk, otonom olarak karar verebiliyor olmalarını sağlamak, savunmasız kitleler dediğimiz özellikle hani reşit olmayan yaştaki çocuklar, akli muhakemesini kaybetmiş olan insanlar, sakat denebilecek ya da özürlü denebilecek ya da işte handikap denebilecek kişilerin durumları, işte toplumda genellikle dışlanmış gibi olanlar, azınlıklar, kadınların durumu gibi, onların özellikle araştırmalara katılması gibi durumlar gerçekten biyoetikte temel olarak eline alınan konulardan biri. Yapılan işlerin hakkaniyetli olup olmaması, bu işten fayda ve zarar görmenin hani analizi gibi konular aynı şekilde buna giriyor. Fakat biyoetiği tıbbi etikten bir miktar ayıran kısmı aslında çevreyle olan ilişkileri, yani insanın bunları yaparken çevreyi tahrip etmemesi, doğanın korunması, ekolojik ve biyoçeşitliliğin korunması gibi konular, gelecek nesillerin aynı şekilde korunması, bugün elimizde olan kaynakların gelecek nesillere düzgün olarak aktarılması gibi konular biyoetiğin temel konuları içinde var. Yani bunu şöyle söylemek mümkün. Şimdi dediğim gibi teknolojik ilerleme çok hızlı olunca buna sosyal ilerleme yeterince hızlı adapte olamıyor. Yani bunların en temel, en kolay örneklerinden bir tanesi mesela genetik alanında gen tedavisi dediğimiz ya da gen edisyonu dediğimiz yöntemlerin son yıllarda çok hızlı bir şekilde gelişmesi. Buna bağlı olarak mesela bizim bir canlının genetik yapısını sonradan ya da embriyo halindeyken değiştirebilme şansını elde etmemiz ve bunların tabii yapılabilmesiyle birlikte yaptığımız değişikliklerin insanın hayatında kalıcı bir takım etkileri, insanın kendi hayatı dışında gelecek nesillere aktarılabilir bir takım değişikliklere yol açması da söz konusu. Bunlar bizim için çok tehlikeli şeyler olabilir. Bütün insanlığı etkileyen çok önemli sorunlara yol açabilir. Ama aynı zamanda bütün insanlığın şimdiye kadar çözemediği bir takım hastalıklara da çözüm bulmamızı sağlayabilir. Şimdi dolayısıyla bu dengelerin kurulması, bunların nasıl birbirine göre değerlendirileceği gerçekten biyoetiğin esas meselesi haline gelmiş durumda. Bu konuda tabii bir uluslararası konsensüs yaratmak önemli.
Bunu soracağım. Yani çok fazla önemli düşünülmesi gereken bu teknolojik gelişmelerle birlikte.
Evet. Şimdi bir de tabii esas hani burada hakkaniyet dediğimiz zaman hakkaniyette bizim gördüğümüz şey şu. Dünya bir kere çok eşitliksiz bir yer. Bu eşitsizliklerin getirdiği çok ciddi aslında ülkeler arası dengesizlikler var. Aynı ülkenin içinde farklı gruplar arasında büyük dengesizlikler var. Yani aşı diyoruz mesela. Bu aşının hangi ülkelerin kullanabileceği, hangi ülkelerin kullanamayacağı ya da ne bileyim bugün sıraya girsek kime sıranın ne zaman geleceği gibi konular işte biyoetiğin temel konuları arasında oluyor. Bunlar için tabii aslında kurulabilen temel sistemler Birleşmiş Milletler altında büyük ölçüde gerçekleşmiş durumda. Birleşmiş Milletler dışında yine bölgesel olarak diyebileceğimiz mesela Avrupa Birliği içinde ya da Güney Amerika ülkelerinin kendi aralarında kurduğu birlikler arasında bu tür konuları ele alan kurumlar ya da işte komiteler vesaire bulunuyor. Bunların tabii içinde en önemlilerinden bir tanesi UNESCO. UNESCO Birleşmiş Milletler'in Bilim, Kültür ve Eğitim Örgütü. Bütün aslında UNESCO'nun yaptığı faaliyetler içinde biyoetiğin belli bir yeri var. Bu yüzden zaten ta 1990'larda bu kavramlar daha tam olarak oluşturulmadan neredeyse etik kurulların kurulması gibi dünyadaki hani diğer ülkelerde bazı gelişmiş batı ülkelerinde ve özellikle de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu konular gündeme gelmiş durumdaydı ama yani geri kalanı için çok da üzerinde duran konular arasında sayılmaz. Bu nedenle UNESCO bir biyoetik programı kurmaya kararlaştırdı ve 1990'lardan itibaren bu konuda yani belli bir bilgi birikimi yaratmak açısından çok önemli bir rol üstlendi. UNESCO'nun bu programında temel iki tane şey var, örgüt organ var. Bir tanesi benim de üyesi olduğum Uluslararası Biyoetik Komitesi. Bu 36 kişiden oluşuyor. UNESCO Başkanı tarafından seçiliyor. Dünyanın bütün kıtalarında belli temsiliyet oranlarına göre seçiliyor. Hani Türkiye'de Avrupa bölümünde UNESCO'nun ben de o grup içinde yer alıyorum. Buna koşut olarak bir de yanında paralel giden Hükümetler Arası Biyoetik Komitesi diye bir başka komite var. Buna da ülkeler dönem dönem seçilerek üye oluyorlar ve toplantılarına katılıyorlar. Genelde Uluslararası Biyoetik Komitesi'nin görevi bu tür tartışmalı biyoetik konularla ilgili bir takım raporlar ve görüşler hazırlamak ve bunu daha sonra Hükümetler Arası Komite ile tartışarak aslında gelecekte UNESCO'nun işte resmi raporları haline gelmiş dokümanlar haline dönüştürmek. Şimdi bunun ne önemi var diyeceksiniz. Şimdi bunlar aslında ülkelerin kendileri içinde yeni mevzuat geliştirirken kullanmaları gereken kaynak metinleri oluşturuyor. Ya mesela en önemli metinlerden bir tanesi UNESCO tarafından yayınlanan insan hakları ve biyoetik deklarasyonu. Yani bu UNESCO Genel Kurulu'nda da kabul edildikten sonra aslında bütün ülkelerin aslında uymayı taahhüt ettikleri bir metin haline geliyor. Ki bu bahsettiğim işte hakkaniyet, eşitlik, adalet, fayda prensipleri, işte insan hakları ve haysiyeti, otonomi gibi temel ilkelerin hepsi bu tür metinlerden çıkmış olan metinler. Ve genelde bunların aslında bütün dünyada, bütün ülkelerde benzer şekilde aynı frekansta algılanıp aynı şekilde hürmet görerek en azından kullanılabiliyor olmalarını sağlamak önemli. Yani bunlar kağıt üzerinde kaldığı zaman çok güzel görünen şeyler ama günlük hayata geçirilmesi, hayatın bir parçası haline getirilmesi çok zor. Onları becermek bence temelde zor olan taraf. Yani bunların da mesela enstrümanlarından bir tanesi etik kurullar. Yani etik kurulların kurulması, etik kurulların bağımsız olması, işte araştırmanın bilimsel ve bioetik bakımdan inceleniyor olması gibi konular tamamen bu süreçler içinden çıkmış durumda zaten. Türkiye'de de bu mevzuat oldukça geniş bir şekilde günlük hayatımızın içine girmiş durumda ama buna biz fazla kafa yoran bir tarafta değiliz. Yani biz bunları genellikle hani aşılması gereken bir basamak gibi görüyoruz hani yaptığımız işlerde. Ama mühim olan etikte herkesin bunu kendisinin içselleştirilmesi. Yani içselleştirmekten de kastettiğimiz şu, yani biraz kaba bir örnek verecek olursak, gece saat 12'de kimse yokken kırmızı ışıkta duruyor musunuz, durmuyor musunuz? Yani biyoetik meseleler biraz şeye benziyor. Yani insanın kendisine yapmakta hak gördüğü şeyleri kendi kendine sınırlayabilmesi falan. Yani aslında bir miktar tedbirli davranabilmesi, yaptığı işin değer yargılarıyla, var olan durumda, insanlarla, başkalarıyla nasıl bir etkileştiğini görebilmesi. Bunlar tabii önemli. Yani genelde etik inceleme dediğimiz şey biraz mahkemenin dosya incelemesine tabii ki benziyor yöntem olarak. Bir ortada bir kanıtlar var. Yani buna genellikle fact, ya İngilizce'de fact dediğimiz kanıtlar. Onları bir kere zaten objektif ve yansız bir şekilde toplayabiliyor olmak lazım. Daha sonra bir ikinci konu, değerlerimiz var. Bu değerlerimiz de bir liste olarak en azından hani göz önünde tutarak değerlendirmemizi yapıyor olmamız lazım. O elimizdeki kanıtların o değerlerle nasıl çarpıştığını görmemiz, buna ilişkin bir takım sonuçlara varmamız gerekiyor. Aslında süreç böyle çalışıyor yani.
Özellikle konularla ilgileniyor. Bu değerler kısmına da girdiğimizde hayvan
değerler yani herkesin aslında üzerinde fikir birliği yapması gereken tipte değerler. Yani bunların içinde işte insan hakları ve haysiyet dediğimiz şeyler zaten hani ta çok eskilerden beri insan hakları evrensel beyannamesinde var olmuş olan şeyler. Yani aslında şunu tabii hatırlatmakta fayda var. Yani bütün bu meselelerin çıkış noktası temelde İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nürnberg mahkemelerinde insan üzerinde yapılan deneylerin aslında ne kadar korkunç ve o insanlar için ne kadar büyük bir hak ihlali olduğunun algılanmasıyla başladı. Yani ondan önce bu konularla ilgili olarak bazı kaygılar tabii ki entelektüel çevrelerde her zaman var. Her zaman insanların buralardan zarar görmemesi falan söz konusuydu ama sonuçta bu konuyla ilgili olarak önemli bir mevzuat yoktu. Ama Nürnberg mahkemelerindeki incelemeler sırasında işte ortaya çıkan kanıtlar o kadar dehşet verici kanıtlar ki insanların bilimsel niyetlerle bile olsa hani ben buradan çok şey öğreniyorum. Bak bir adamı öldürüyorum ama onun karşılığında ben 10 kişiyi kurtarıyorum demenin de ne kadar büyük bir maliyeti olduğunu insanlara hatırlatmak üzere. Ve tabii bunları gönüllülerin oraya seçilmesi, seçilmemesi, gönüllü olarak gelip gitmemeleri gibi ya da nasıl zorlamalarla bunların yapıldığı gibi birçok birbirine eklenen olayın perspektifleri var ve bu her perspektife göre kendimizin aslında bir hareket planı ve bir strateji belirlemesi gerekiyor.
Peki bu, bunlarda ne kadar etkilebiliyor? Biraz salgın üzerinden bunu konuşalım. Şimdi koronavirüs.
Bakın ben bu salgın başladığından beri gerek UNESCO çerçevesinde gerekse benim hani kendi mesleki hayatım açısından da ilaç geliştirme, aşı geliştirme gibi konular önemli olduğu için o konular çerçevesinde birçok toplantılar yapılıyor, konuşuluyor bu meseleler. Onların içinde benim gördüğüm hep şu oluyor. Şimdi bir takım temel etik prensipler var ki hani mesela burada faydanın nasıl olacağının belirlenmesi, işte mesela aşı çalışmalarında plasebo kullanalım mı, kullanmayalım mı? Aşıların hızlı bir şekilde geliştirilmesi için işte kimleri feda edelim mi? Çünkü ya da işte hastaların hastaneye kabulü sırasında işte tedavi şansı olmayanları hastaneye alalım mı, almayalım mı gibi aslında hepsi birer sert ceviz olan etik konularla uğraşıldı. Ya bunların nasıl çözüldüğü ülkelerden ülkeye bir miktar fark ediyor ama çok da fark etmemesini umuyoruz biz. Çünkü sonuçta bunlar bizim için hani her insan için uygulanması gereken evrensel tipte şeyler. Yani plasebo kullanımı mesela bizim açımızdan aslında tercih edilen bir durum değil. Çünkü
normalde çalışmalarında böyle bir şey yapılmıyor mu?
Hangisi pardon?
Plasebo kullanımı.
İşte plasebo kullanımı özellikle aşılarda yapılıyor ama aşılarda yapılmasının aslında bir miktar kolay bir tarafı var. O da nedir? Ya plasebo verilen kişi toplumda aşılanmamış diğer kişilerden farklı bir durumda değil. Yani bir daha fazla bir zarar görmüyor. Şimdi mesela bir şeyi tedavi ediyor olsaydık bir hastalığı, yani aşının da ne kadar koruyucu olduğunu bilmiyoruz. Çünkü onu da sağlam insana yapıyoruz baştan. Ama bu bir ilaç olsaydı, yani bir hastalığı tedavi etmek için kullandığımız bir ilaç olsaydı, birini tedavi ediyorum, öbürünü tedavi etmiyorum durumu karşımıza çıkıyor. Ama bu yandan baktığınız zaman belki de yeni geliştirmekte olduğunuz ilacın öyle bir takım gen etkileri var ki kişilerin bazıları da ben iyi ki plasebo'da kalmışım diyecek. Yani çünkü onu da bilmiyoruz. Yaptığımız her şeyi iyi niyetle yapıyor olabiliriz ama ortaya iyi niyetli şeyler çıkmayabilir. Yani çok önemli gen etkiler ortaya çıkabilir. O kişiler birdenbire alerjik reaksiyonlar geçirip ölebilirler ya da sakat kalabilirler. Şimdi böyle durumlar olabileceği için sonuçta herkes için bu fayda ve zarar ve risk ayrı ayrı değerlendirilip aslında en az riskli şekilde ve herkese en hakkaniyetli olacak şekilde yapabilmenin yolunu bulmak lazım. Mesela şöyle bir şey olsaydı yanlış olurdu. Ben bir ülkede aşı deniyorum, öbür ülkede de plasebo deniyorum. Şimdi o zaman plasebo denen ülke niye ben de plasebo denensin diye sormaz mı? Yani sonuçta orada bir hakkaniyetsiz bir durum ortaya çıkabilir. O yüzden araştırmaları yaptığımız yerde herkesin o gruba ya da şu gruba, yani plasebo grubuna ya da tedavi grubuna girme şansının eşit olması lazım. Bu eşitliğin bozulmaması lazım. Mesela belli bir grubu biz araştırmaya alabiliyoruz. İşte ne bileyim, daha büyük risk grubunda olanları daha önce araştırmaya almaya özellikle gayret etti bütün aşı geliştiren araştırma yapanlar. Ve bu aslında haklı bir gerekçeye dayanıyor. Çünkü o kişiler aşı olmazsa en azından onların aldığı risk de daha yüksek olduğu için zarar görme riskleri de daha fazla. Bunun gibi hani üzerinde düşünmesi gereken, çözülmesi gereken çok büyük meseleler var. Aynı şekilde dediğim gibi bir ilaç olsaydı ve yeni ilacın alternatif olan bir ilaç olsaydı, o zaman zaten hiçbir zaman plasebo kullanamazdı. Çünkü sonuçta yeni ilacın daha iyi olduğunu göstermek istiyorsak alternatif ilaca göre karşılaştırabiliyor olmamız lazım. Çünkü tedavi etmeden marufum bırakmak bir grup gönüllüyü gerçekten hiç de olabilecek bir iş değil. Yani bunun için tabii çok ince kurallar var. Bunların çok ayrıntılarına girildiği zaman karar verilmesi zor olan birçok durumda da karşılaşmak mümkün. Bir tanesi mesela yine ciddi konulardan biri, aşının etkili olup olmadığını en iyi göstermenin yolu aslında aşı yaptığınız kişilere mikrop vererek hasta oluyor mu olmuyor mu diye görmek. Yani çünkü sonuçta mesela preklinik deneyler dediğimiz insanda yapmadan önceki deneylerde genellikle hayvan modelleri kullanılıyor ve bu hayvan modellerinde aşağı yukarı benzer bir stratejiyle direkt olarak hani yaptığınız müdahalenin hayvan için koruyucu olup olmadığını, bağışıklığın gelişip gelişmediğini mikrobu vererek deniyorsunuz. Ya bunu insanlara deneyebilir miyiz? Mesela bu konuyla ilgili olarak aslında üzerinde bayağı düşünülen konulardan biri. Hangi koşullarda buna izin verebiliriz? Yani burada yapılamaz ya da yapılabilir tartışmasının yanında bir de bunun hangi koşullarda, bu benim bahsettiğim biraz önceki bioetik ilkeleri ihlal etmeden ya da bu ilkelerin içinde kalarak yapılabilmenin bir yolu var mıdır? Ya bunları da tabii hani hem araştırmacı yönüyle hem o araştırmayı değerlendiren, etik yönden değerlendiren, bilimsel yönden değerlendiren değerlendirmeciler yönüyle ayrı ayrı ele alınması gereken şeyler bunlar.
Aşılar çok hızlı şekilde kullanılmaya başlandı ki aşı karşıtları tarafından da aşıların bu hızla kullanılması onlara bir eleştiri kanalı da açmıştı. Onlar bu yüzden de aşıları kötülemişlerdi. Evet. Etik olarak peki bu süreç nasıl geçti? Klinik çalışmalarda ilerlediğini düşünüyor musun?
Şimdi bu tabii hakikaten aslında çok önemli konulardan biri. Bence çok da iyi bir soru oldu. Şimdi zaten hani pandemi insanın yani öyle her gün karşılaştığımız bir şey değil. Belki bundan sonra işte bu bahsettiğimiz bioetik prensiplerin, ekolojinin, işte çevre bilimlerin, iklim krizinin dikkate daha çok alınmasını da dilerim. Ki aslında bunların düzeltilmesiyle ve bu insan hareketliliğinin çok arttığı bir yüzyılda bu hareketliliğin artmasının işte biyoçeşitliliğe, ekolojiye, mevsimlere vesaireye olan etkisini de kontrol edebilecek şekilde dönüşebilmesini de dilerim. O kadar kolay değil. Ama pandemi karşımıza çıktı. Bu böyle hani birdenbire elimizde ateşten bir top gibi düşünebilirsiniz ve bir şeylerin yapılması gerektiği açıkça ortada. Şimdi burada siyasi sahipler var, bilimsel sahipler var, araştırma yapanlar açısından düşünecek olursam finansal problemler var. Ekonomi işte çok iyiye gitmiyor. Bütün ülkelerde pandeminin getirdiği çok ciddi büyük ekonomik sıkıntılar var. İşte dolayısıyla hızlı bir şeyler yapmak lazım. O zaman hakikaten pandeminin başlarında özellikle Dünya Sağlık Teşkilatı, ki şimdi aslında ben UNESCO'dan bahsettim ama Dünya Sağlık Teşkilatı'ndan bahsetmedim. O da Birleşmiş Milletler'in bir örgütü ve araştırmanın içinde olduğu için onlar da bioetiğin bir şekilde içindeler ve onların da bu konuyla ilgili olarak çok büyük eksper grupları ya da uzman grupları dediğimiz grupları var. Onlar da bu sürecin içinde son derece aktif olarak tabii katkıda bulunan gruplar. Şimdi bunların hepsi tabii bir araya getirildiğinde bir şey yapacağız. O şeyi yapmak için de karşımızda işte fact dediğimiz bu elimizdeki kanıtlar, işte durumun kötüye gitmesi, insanların ölmesi, bir an önce bir şeylerin yapılması, ekonominin de beraberinde kötüye gitmesi gibi konular var. Fact dediğim şeyler. Değerli yargılarımız da işte biyoetik ilkeler olarak biraz önce bahsettiğim ilkeler ortada var. İşte bu ikisini nasıl birbiriyle çaprazlaştırabilirim ve ortaya hani hepsinin kabul edilebileceği bir kurallar manzumesi çıkarabilirim. Buradaki esas yapılan şey belki de bu. Bu nasıl oldu? Şimdi bir kere normalde aşıların geliştirilmesi ya da bir ilacın geliştirilmesi böyle 10-15 yıl alan bir süreç. Ama bunu hızlandırabilecek elimizde bazı şanslı olduğumuz durumlar var ki bunların en başında bir daha önce o SARS salgını gibi dünyaya yaygınlaşmayan ama yaygınlaşmak üzereyken durdurulan önemli bir deneyim var ve bu virüs o virüsle yakın akrabalık gösteriyor. İkincisi, virüsün genetik yapısını çok hızlı bir şekilde ortaya konması da bizim için büyük bir avantaj, hızlandırıcı bir faktör. Ve de dünyadaki tabii ki bilimsel anlamdaki dayanışma ve işbirliği. Şimdi bunların hepsinin bir arada bulunduğu zaman ilaç otoriteleri dediğimiz aslında bu işe nasıl izin vereceğini karar verme aşamasında olan kişiler oturup şöyle düşünüyorlar tabii. Ben normale bıraksam bunu işte şu kadar yıl halletmem lazım. Bunu kısaltabilmek için işte şu koşulları yerine getirdikleri takdirde ben nasıl buna izin verebilirim diye bir yol haritası çıkarıyorlar.
Onayı da böyle çıktı sanırım. O da tedirgin.
Evet. Sonuç olarak mesela bir tane çok önemli yapılan değişiklik şu oldu. Şimdi bu ilaç aşının geliştirmesinde kullanılan yöntemlerden bir tanesi ki bu mRNA aşıları daha önce hiç denenmiş bir aşı da değil. Birçok yeni teknoloji bu süreç içinde denenir hale geldi. O süreçle ilgili bir takım validasyonların hızlı şekilde yapılmasını sağlayacak bir yöntem geliştirildi. Preklinik aşamaları biraz hızlandırmak açısından bu önemli. İkinci önemli yapılan şey ise bizim faz araştırmaları dediğimiz araştırmaların aslında birbirinin içine geçerek yapılmasını sağlayan daha böyle esnek bir araştırma tasarım şekli. Normalde birincisi bitmeden fazların ikincisi başlanmaz, ikincisi bitmeden üçüncüsü başlanmaz ama bunların hepsini bir arada ele alıp birinden ötekisine daha böyle sürekli bir geçişi sağlayarak hızlı şekilde yapmayı önerdiler ki bu şekilde zaten gerek Türkiye'de denenen Pfizer-BioNTech aşısı ki bu aşı da Türkiye'de biliyorsunuz faz 3'te denendi. Aynı şekilde Sinovac Çin aşısı da Türkiye'de denendi. Bunların denenmesi için geliştirilen klinik araştırma protokolleri nispeten işi hızlandıran şeylerden biri. Bir de şöyle bir durum var. Bunu da tabii dikkate almak lazım. Bu faz 3 araştırmaları aslında özellikle aşılarda çok uzun süren araştırmalar. Çünkü bir topluma aşılıyorsunuz. Aşıladıktan sonra belli bir süre beklemeniz lazım ki bunlardan bir kısmı hasta olsun. Ve hasta olanların yüzdesiyle plasebo olanların içinden hasta olanların yüzdesini karşılaştırarak etkili olup olmadığını tabii ki değerlendirmek mümkün. Ama bizim bu kadar uzun bekleyecek zamanımız yok. Onun yerine belli bir noktada elimizde belli sayıda hastanın birikmesiyle bizim bazı şeyleri nispeten daha hızlı karar almamızı sağlayacak ara formüller geliştirildi ki bunlar işte özellikle bu acil kullanım izni ya da koşullu kullanım izni dediğimiz izinler bu şekilde verildi. Yani aslında şunu demek lazım, faz 3 araştırmaları bitmedi. Yani bu hiçbir aşı için faz 3 araştırması bitmiş durumda değil. Ama bu faz 3 araştırmalarının şu anki gelmiş olduğu noktada elde edilen veri miktarı bizim aşıların etkili ve güvenli olduğunu söyleyebilmemize yetecek nitelikte bir veridir. Bunun üzerine zaten aşılar ilaç otoritelerinden farklı ülkelerde kabul almaya başladılar. Yani buradaki temel yaklaşımı bu olduğunu kabul etmemiz lazım.
Yani esas o kararı yine de sesimi alabiliyor musunuz şimdi?
Şimdi geliyor.
Dolayısıyla eldeki veri aslında bu kararı almak için de yeterliydi anladığım kadarıyla. Ama şimdi bir yandan da aşılamayı bekliyoruz koronavirüs salgınında.
Evet, mesela aşılama da benzer.
Aşılamaca söylendi. Ama aşılamayla ilgili kim ne zaman aşı olacak, kim öncelikli olacak, yine bunları takip etmeye devam ediyoruz. Şimdi bu aşamadayken hem aşı klinik çalışmalarıyla ilgili hem de aşılama konusunda hangi etik meseleler konuşuluyor, tartışılıyor?
Şimdi buradaki tabii temelde aşılama konusunda en önemli unsurlardan bir tanesi toplumun buna güvenmesi. Yani aslında pandemiyle ilgili bütün önlemler ne kadar toplum tarafından güvenilerek kabul ediliyor ve uygulanıyorsa o kadar başarılı olunuyor. Şimdi bu bir de çok uzun süren bir süreç. Ne kadar iyi süreç yönetilirse yönetilsin, bu kadar uzun süren bir şeyin aslında insanları bıkkınlığa ve işte bazı kuralları kendilerince gevşetmeye ya da tanımamaya kadar gidebilen bir miktar hani başkaldırıcı ya da isyankar bir hale girmeleri kaçınılmaz. Şimdi ilk başlarda hatırlayacaksınız, ilk dalga geldiği sırada bütün ülkeler bir miktar kendilerini kapattılar ve o sırada herkes kapanmayı bir şekilde şarkılı türkülü bir şekilde kendi içinde halletmeye çalıştı. Ve o zaman aslında oldukça başarılı bir şekilde halledildi ama daha sonra iş tekrar patladı. Şimdi aynı şey bu aşılamalarla ilgili olarak da bakıldığında aşıya olan güven hükümetlerin bu konuya ne kadar şeffaf ve gerçekten hani doğru verilerle bakmasıyla kesinlikle ilişki gösteriyor. Ve ülkeler içindeki maalesef aşağı yukarı bütün ülkelerde şu sıralar çok gündemde olan popülizm ve toplumda bir şekilde kutuplaşmanın artmasıyla belli bir grup her ülkede aşağı yukarı %100 buna inanırken belli bir grup da %100 bu konuya inanmıyor. Hatta yani işte bir takım komplo teorilerine, başka şeylere vesaire inanma eğilimi oldukça yüksek. Ki bunlar hani beklenmeyecek şeyler değil. Dolayısıyla işi karıştıran şeylerden bir tanesi de bu. Yani biyoetik açıdan ben baktığımda bir kere ben şunu görüyorum. Bizim bu tür kararlarımızda daima hastalığa ilk müdahale eden, yani bunlara işte İngilizce'de first responder deniyor. İlk müdahale edenler daha çok karar verir gibi bir süreç var. Onların tabii ki yani cephede diyelim, orası cephe ise cephedeki savaşan kişilerin söylediklerinin tabii çok büyük önemi var ama esas ama planlama ve savaşları kazandıran şeyler lojistik falandır. Yani arka tarafta ekonominin kendisidir vesaire. Şimdi bunların tabii hepsinin bir arada ele alınmasını sağlayacak olan şeyler bu tür konuların bir değerler tartışmasıyla birlikte yürütülmesiyle ancak mümkün. Şimdi bunun ben dünyada çok iyi yapılabildiğini düşünmüyorum. Yani bizim ülkemizde de yapılamıyor. Yok, hatta yok diyebilirim ama dünyada da çok iyi yapılamıyor. Dünyada bu konularda fikir üreten etik komiteler ve raporlar söz konusu. O raporların açıkçası çok dikkate alınır tarafı olmuyor. Çünkü belli bir noktada politik kararlar daima bilimsel ve etik kararların önüne geçme eğiliminde. Yani bu belki yani işte bizim temelde çözmeye çalıştığımız problemlerden bir tanesi bu olabilir ama maalesef böyle bir durum söz konusu.
Salgınla bir
var.
Efendim? Bu, şimdi sesimi alabiliyor musunuz?
Evet. İlk başta bir sesiniz kesiliyor ama sonradan düzeliyor.
Benim internetim biraz problemli galiba, size sesimi duyurmaya çalışacağım. Şunu soracaktım. Bu siyasi kararların, etik kararların üzerine geçmesi olayını koronavirüs salgında daha belirgin gördüğümüzü düşünüyor musunuz?
Şimdi burada bakın en ciddi problemlerden bir tanesi benim gördüğüm, hani uluslararası arena diye bakacak olsak, aslında aşı milliyetçiliği diye bir şey istenmiyordu. Bu Dünya Sağlık Teşkilatı'nın pandeminin en başlarında yaptığı toplantılarda dile getirilen bir konuydu. Çünkü insanlar bunu görüyor. Yani böyle bir şey geliyor. Yani sonuçta aşıyı ben geliştirdim, aşıyı ben kullanırım, bence ben yaparım, benden artarsa sen kullanırsın gibi bir mantıkla gitmemesi gerektiği her aklı başındaki uzman tarafından, işte felsefeci tarafından, tıp erbabı tarafından gayet net bir şekilde söylendi. Böyle gideceği de belli ve gidiyordu ve gitti açıkçası. Peki biz buna niye bir şey yapamadık? Yani sonuçta bu bizim aslında insanlık olarak ciddi bir sorunumuz. Halbuki şöyle düşünülebilirdi. Yani aşı herkese lazım. Herkes için önceliklere baktığım zaman herkes kendi sırası gelince aşı olsa ve aşı olduktan sonra bile bu pandemi önlemlerini ciddiyetle uygulamaya devam etse, o zaman biz bunu daha hızlı bir şekilde ve daha az zayiatla çözebiliriz. Çünkü çok ciddi bir zayiat problemimiz var. Aslında şu anda aşağı yukarı pandemi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyona gelmiş durumda. Ve de dünyada aşağı yukarı 100 milyon civarında kişi var hastalanmış olan, ki dünyanın da nüfusunun hani 7.7 milyar olduğunu aşağı yukarı varsayacak olursak, işte o noktaya gidinceye kadar yani kim bilir ne kadar insanın ölmesi gerekecek. Halbuki bu daha global bir şekilde çözülebilecek bir problem olabilirdi. Bu konuda ben hükümetlerin çok başarısız kaldığını düşünüyorum. Burada özellikle de liderlik yapabilecek ülkelerin çok kötü davrandığını da görüyorum aslında. En büyük problemlerden biri bu. Yani ilaç firmaları bile ki aslında ilaç geliştirme faaliyeti tamamen ticari bir faaliyet ve ilaç geliştiren firmalar bunu kendi öz kaynaklarını kullanarak yapıyorlar. Yani dünyada bu pandemi nedeniyle hükümetler bunun için çok fazla destek koydu. Özellikle zengin hükümetler, Amerika Birleşik Devletleri gibi, Avrupa Birliği gibi. Dolayısıyla firmaların riskinin büyük bir kısmını aslında bu devletlerin yardımları üstlenmiş oldu. Ama bunun karşılığında hani aşının da kullanılması ile ilgili o zaman aşılar da bizim oldu noktasına geldik. Yani bu aslında bizim için iyi bir sonuç değil gördüğüm kadarıyla. Aşılamanın yapılması ile ilgili de çok problem çıkacak gibi duruyor.
3 katı kadar aşıyı aldığını görüyoruz. Yani bir yandan bazı ülkeler aşı alamıyor ama bazıları da nüfuslarının...
Bunları tabii şöyle görmek de lazım. Hani bunların büyük bir kısmı ön sipariş aslında. Yani şu anda onların elinde de o aşılar yok. Yani o aşıların üretimiyle ilgili de çok ciddi sıkıntılar çıkabilme potansiyeli var. Şimdi sonuçta bu hükümetler de halk desteğiyle bir şekilde iktidara gelen hükümetler genelde. İstisnalar olmakla beraber sonuçta o desteği sağlamak için de ben kendi halkıma bunu daha önce sağlıyorum gibi böyle bir faydacı tarafa doğru gidiyor iş. Yani faydacıdan da öte hani yani gayet hani pejoratif bir şekilde yani opportunist bir tarafa doğru gidiyor. Şimdi zaten siyaseti onun için birazcık hani ön plana çıkartılmaması gerektiğini bütün bilim insanları ve işte felsefeciler, kültür insanları bunları biraz daha humanist bir şekilde bakabiliyorlar. Yoksa öbür türlü hani ben sana aşı buldum, sana aşı bulamadım şeklinde bir hani ne diyeyim bir yarışa dönüşmemesi lazım idi. Temelde. Aynı şekilde aşıların yapılmasında da ülkelerin tabii ben bilimsel olarak bunu buldum, sen buldun kavgası yapması da ayrı bir durum. Maalesef dünyanın hani giderek daha globalleştiği bir aşamada böyle izolasyonist tavırlar ve bir şekilde ülkelerin kendi içinde kapalı, kendilerinin sorunlarını kendilerinin çözebileceğine olan şeklindeki bakış açısı çok doğru değil. Çünkü bu herkesin seyahat etmesini engelleyen bir durum. Herkesin normal hani fonksiyon yapmasını engelleyen bir durum. Ve de öyle ya da böyle herkesi etkiliyor. Şimdi genelde şöyle deniyor işte yok zengini de fakiri de aynı şekilde etkiliyor. Etkilemiyormuş demek ki yani. Yani sonuçta bu bir şekilde orada bir ciddi bir eşitsizlik olduğu görülüyor.
Salgının başlarında söyleniyordu herkese eşit şekilde etkiledi. Ama dediğiniz gibi salgın ilerleyen zamanlarında aslında farkın ne kadar büyük olduğunu da gördük. Ve anladığım kadarıyla işin içine siyaset girdiği zaman böyle bir karar alma mekanizmasında insanlığın zararına olmuş oluyor değil mi?
Ya tabii sonuçta aslında bir şekilde hani global olarak baktığımızda bu genelde Bazılarının çok yararına olduğu kesin. Hani bazılarının, şimdi ben bakıyorum, zengin olanları daha zengin hale getirdi mi getirdi. İşte fakir olanları daha fakir ve daha çaresiz hale getirdi mi getirdi. Ekonomik sıkıntıları da arttırdı. Yani polarizasyon dediğimiz şey, hani toplumda farklı görüşler arasında ya da sosyal gruplar arasındaki polarizasyon gibi, aslında hani ekonomik açıdan da ya da siyasal açıdan da çok ciddi bir ayrışma durumu söz konusu ki bu önemli başka ekonomik ve sosyal patlamalara yol açabilecek nitelikte olabilir. O yüzden hani aslında biyoetik gibi konular bir miktar yaptığımız işleri nispeten biraz daha düşünerek yapmamız, hatta onlar üzerinde yani illa çok hızlı yapmak önemli değil ama çok doğru yapmak önemli. Bazı konularda hata yapmamak belki de girişimci olmaktan daha önemli gibi temkinin ön planda olduğu bir bakış açısına da ihtiyaç var. Yani o tek başına şeyle olmuyor. Yani deneyelim edelim işte ne kadar yani yıkarak bu işleri yapmanın belli bir hani getirisi olsa da onu öyle yapmak uzun vadede çok fazla iyi olmuyor açıkçası.
Ve böyle acayip bir zamandan, böyle bir krizden geçerken de aslında o başta bahsettiğiniz biyoetik değerlere, ilkelere ne kadar ihtiyacımız olduğunu biz yani bu mevzulara uzak kişiler için bir parça daha herhalde anlıyor ve hissediyor olup daha da olacağı benziyoruz. Onlara çok teşekkürler, çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Meraklısına Bilim'de bu hafta biyoetik mevzusunu ele aldık ve bunun koronavirüs salgınıyla ilişkisine baktık. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinden Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı, Bilim Akademisi üyesi ve UNESCO Uluslararası Biyoetik Komitesi üyesi Profesör Doktor Hakan Örer'e biyoetiğin ne olduğunu, biyoetik ilkelerin neler olduğunu sorduk. Ve bu konudaki evrensel değerleri konuştuk ve koronavirüs salgınındaki hem acil kullanım onayı hem de plasebo gibi konulardaki etik açıdan bu konuları inceledik. Merak kısmına bilim devam ediyor. Bilim Akademisi ile birlikte hazırladığımız bu programı izlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar.